Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Narsisizm kavramını biraz Goffman'cı açıdan ele almak istiyorum. Goffman'ın çok meşhur bir kitabı vardır. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Bu kitabın adını hep yanlış söylüyorum. Ya gündelik yaşam diyorum, ya günlük hayat diyorum. Gerçi hani Türkçe'ye çevrilmiş hali bu minvalde, o yüzden kendime de kızmayayım. Goffman, yani kişinin oynadığı role inanıp inanmaması üzerine bazı gözlemler yapıyor. Bu rol meselesi mikro sosyolojide çok önemli. Goffman, Garfinkel, hatta onlardan işte önce belki Schultz, en tabii ki Parsons. Yani insanlar işte bir sistemi oluşturur. Sistemin içinde her şey tıkır tıkır işler, Parsons'ın bakışı. Ama Goffman'a, Garfinkel'e geldiğinde insana bir doğaçlama kapasitesi, bir rol kapasitesi veren bir bakış vardır. Ben de belki Goffman'ı hem psikolojiye hem de genel kendi bakışlarıma daha yakın gördüğüm için, kendim de tezimde biraz daha Goffman'cı bakışı, onun o frame analysis yaklaşımını benimsediğim için biraz daha Goffman üzerinden bir narsisizm bakışı geliştirdim. En azından birkaç böyle atölye yaptım. Bu podcast'te de biraz buradan bahsedeceğim. Narsistik bireyler sosyal etkileşimlerde genellikle belirli bir performans sergiler. Yani sadece narsistik bireyler değil, hepimiz. Her sosyal etkileşimde bir performans sergiliyoruz. Tabii her performansın üstü örtülü ya da açık bazı amaçları var. Hani belki biz buna bilinç diyebiliriz, bilinç dışı diyebiliriz. Narsistik bireyler için düşünürsek bu performans başkalarına güçlü, başarılı veya çekici görünme amacını taşıyabilir. Mesele performansın hangi amaçları taşıyıp taşımadığı değil. Benim merak ettiğim şey, narsistik bireyin bu performansa kendisinin ne derece inandığı. Çünkü evet, hepimiz performanslar sergiliyoruz ve bazen yani diyoruz ki evet, burada bir hani biraz abartıya kaçtım ama kendi kapasitem içinde, kendi sınırlarım içinde olabilecek bir şeydi. Bazen de utanıyoruz, diyoruz ki ya ben evet burada biraz abarttım. Yani işte çocuksu bir hareket yaptım. Yani bağlam içinde belki normal ama yine de fazla çocuksuydu gibi. Hani aklıma böyle bir şey geldi şimdi. Ama narsisizm, yani baştan sona bir belki gösteriyse bu hikaye, bu performansa inanıyor mu? Çünkü büyük bir oyunculuk var burada. Şimdi amaçlarına bakarsak bu bireyler temelde mükemmel bir benlik imgesi yaratmaya gayret ediyorlar. Bu benlik imgesi dış dünyaya sundukları bir maske aslında. İşin tuhaf kısmı zamanla bu maskeye kendilerinin de inanıp inanmadığı. Bazıları inandığını söylüyor. Bazıları çok da inanmıyorlar. Benim görüşüm hani inanmaya başlayabilirler bir noktada. Şimdi Goffman da bunu böyle söylüyor. Bireyler bir noktada oynadıkları role o kadar inanırlar ki gerçek benliklerinden uzaklaşırlar. Bu narsistik bireylerin kendilerine dair çarpıtılmış bir algı geliştirmelerine yol açabilir. Hatta işin tuhaf kısmı ne biliyor musunuz? Hani biz hep şey sanıyoruz. İnsanlar bazı performansları ya da bazı rolleri işte narsistik insanlar için düşünelim. Başkalarını etkilemek için ya da başkalarını kendine hayran bıraktırmak için ya da başkalarını bir şeye inandırmak için yaparlar. Öyle zannediyoruz ya. Aslında sadece başkalarını değil, hatta belki de çoğu zaman başkalarını değil, ötekini değil, kendilerini ikna etmeye yönelik şeyler yapıyorlar. Bizim içimizde de gerçekten bizi izleyen bir seyirci var. O belki tek kişi ama oldukça sert bir izleyici, eleştirel bir izleyici. Bizim önce onu ikna etmemiz lazım. Onu ikna edersek diğerleri kolay. Hani zor belki o tek kişiyi oynamak, tek kişiyi mutlu etmek, memnun etmek zor. Bunu birçok sahne gösterisi yapan insan da söyler. Yani küçük bir grubu eğlendirmek, etkilemek, mutlu etmek büyük bir grubu mutlu etmekten daha kolay. Ve o içimizdeki tek başına oturan o seyirciyi mutlu etmek ya da memnun etmek ya da kandırmak işte narsistik bireyin belki de performansının sebebi. Tabii bu performansı sergileme ve kişinin bu performansa inanması narsisizmin temelidir belki de. Yani performans sergileme değil, buna inanma meselesi. Bence burada bir ayrım başlıyor. Hani inanabilir mi, inanamaz mı dedim ya. Bence zaten inanmaya başladığında o narsistik patolojinin yoğunlaştığı yerleri görüyoruz. Gerçek benlik ile sergilenen benlik arasında uçurum giderek açılıyor. Ve bu ikisi arasındaki uçurum, yani gerçekte olan benlikle sergilediği benlik arasındaki mesafe, uçurum bu kadar açıldığı zaman artık kişinin kendi zihninde bile bulanık hale geliyor. Ya ben neyim diyor ya. Hani ben neydim? Ben ne yapıyorum şu anda? Olup biten ne? Hani bu insanlar ne yapıyor? O bir anlığına böyle bir anlamsızlık, yabancılaşma, kendine, insanlara, zihnin o bulanıklığı. Tabi burada bir şeye ihtiyaç var. Değil mi? İç dünyanız karıştıysa dışarıdan bir uyarı almanız lazım. Hani şey gibi düşünün. Otistik bireyler de yani orada şöyle iddialar var tabii. Yani dışarıdan uyarı olmadığı için bu kişiler içe dönüyorlar. Hani dışarıda bir uyarı olsa içe dönmezler. Aslında narsistik bireyi de böyle bir yerde. Hani içeride bu bulanıklık onu o kadar meşgul ediyor ki. Ben neyim, ne yapıyorum, neredeyim, nasılım, nasıl görünüyorum. Kendine dair fikirleri o kadar artık zeminsiz bir yerde ki dışsal onaya ve hayranlık arayışına gidiyor. Bu bir döngü aslında. Yani bu dışsal onay ve hayranlık arayışı onu sergilenen benliğini aslında gerçek benliğinden daha da uzaklaştırıyor. Bu uçurum daha da açılıyor. Bu uçurum bu kadar açıldığında bu mesafe insanın kendi zihninde her şey daha da bulanık hale geliyor. Ve daha da fazla onaya ihtiyacınız oluyor. Ve bu tekrar her şeyi bulanıklaştırıyor. Gerçekten inanılmaz bir döngü var. Sürekli bir döngü. Yani uyuşturucu gibi, anladınız mı? Uyuşturucu gibi. Bunu kırmak çok zor. Yani bunu bir yerde kırmak o kadar zor ki. Ve aslında Winnicott'ın kavramı, Goffman'ın da belki söylemeye çalıştığı ama başka kelimelerle ifade ettiği o false self. Kişi sergilediği ve olanla arasında bu kadar böyle bir uçuruma sahip olduğunda benlikle ilgili bir yeni bir self'e sahip oluyor. Çünkü artık o ötekinden kopmuş. Sahte bile değil yani artık. False. Winnicott'a göre false self, bireyin gerçek benliğini gizleyerek dış dünyaya daha kabul edilebilir, uyumlu ya da ideal bir benlik sunmasıdır. Bu false self tam da dış dünyanın beklentilerine yanıt olarak gelişir ve bireyin gerçek ihtiyaçlarını, duygularını ve benlik algısını maskeler. Yani burada artık gerçekten ne istediğini, ne hissettiğini bilmeyen bir insan var karşınızda. Çok acı verici de bir şey. İnsanın ne hissettiğini bilememesi, neye ihtiyacı olduğunu bilememesi. Şeyde şimdi aklıma geldi. Karakter aşınmasında Richard Sennett orada iğne fabrikasında çalışan Adam Smith'in verdiği örneği anlatırken şey diyor işte. İşçiler iğne fabrikasında çeşitli uzmanlıklara, dallara ayrıldı ve herkes iğneyle ilgili küçük bir iş yapıyordu ve bütün gün o işi yapıyordu. Ve artık bu rutin zamanın nasıl geçtiğini anlamamalarına, kendilerini fark edememelerine, kontrolü yitirmelerine ve sanki ölüm gibi bir şeydi diyor. Yani ya ölmek gibi bir şey. İnsanın ne hissettiğini, neyin ne olup bittiğini anlayamaması. İşte burada da gerçekten bu false self'i hisseden, bunu deneyimleyen kişi aslında bir ölümle de karşı karşıya. Yani gerçek benliğin ölümü. Tabii şimdi Goffman bize şunu söylüyor bu analizlerinde. Hani narsizme uyarlarsak ya da onun penceresinden bakarsak nasıl yaratılır bu benlik? Yani bu false self, yani sahte benliğin ötesi ya da sahte benlik nasıl yaratılır? Evet, akla gelen birkaç cevap var. Kişi dış dünyanın beklentilerini karşılamak için belirli roller üstlenir ve bu rolleri o kadar içselleştirir ki gerçek benliğinden uzaklaşır. İşte o sahte benlik ve artık o bir false self'e dönüşür. Sahiden dış dünyanın beklentilerini karşılamak için mi? Hani bu da belki tartışmalı. Yani ne oluyor da birçok insan aynı dış dünyada yaşarken bir öteki dış dünyanın beklentilerini karşılamakla ilgili bu kadar meşgul? Burası karmaşık. Çünkü aynı dünya, aynı sosyal medya, aynı paradigmalar, işte aynı olup bitenler, herkes narsist yapmıyor. Ya da herkes aynı mekanizmaları, aynı dirençleri göstermiyor. Yani neden? Bilmiyoruz. Çünkü muhtemelen burada bir doğaçlama meselesi var. Yani dış dünya senden bir şeyleri bekliyor ama sen de içeriden bir doğaçlama yapabilirsin. Çünkü biraz bu özgür irade tartışmasına da giriyor. Yani senin de aslında hani dur diyeceğin bir yer var. Ama narsistik bireyler genellikle mükemmelliyetçilik, işte başarılı, çekici veya güçlü bir imge sunmak üzerine kurmuşlar bu benliklerini. Bu sahte benlik narsistik yaralanmalardan korunmak için ve içsel kırılganlıkları gizlemek için bir savunma mekanizması işlevi de görür. Ancak bu sahte performans az önce de söylediğim gibi zamanla bireyin kendisini de ikna eder hale geliyor. Ve bireyin gerçek benliğiyle olan bağlarını zayıflatıyor ve onu derin bir içsel çatışmaya sürüklüyor. Yani insanlar narsistik özellikleri yoğun olan ya da narsistik kişilik patolojisi olan insanların böyle hani şey bir moddalar ya işte ben de bazen görüyorum mesela böyle Twitter'da falan işte acı çektiklerini, ızdırap çektiklerini, içsel çatışmalar yaşadıklarını söyleyen psikiyatristlere, terapistlere bir tepki var. Allah belalarını versinler ne yaşadıysak onlardan gibi. Tabii ki Twitter'a bir şey sormak çok akıllıca bir şey değil de bu içsel çatışmanın nereden kaynaklandığını anlamak hani belki tweet'te kolay değil de burada bir podcast'te dinleyen birisi belki anlayabilir. Goffman'ın çok sevdiğim bir kavramı var. Kendini oyuna kaptırma. Bu birçok şeyi anlamaya yardımcı oluyor. Şimdi gerçek benliklerinin zayıf veya yetersiz olduğunu hissettikleri için kendilerini false self'e o kadar kaptırırlar ki, hani bu narsistik kişiler, bu sahte benliği savunmak ve sürdürmek için yoğun bir çaba sarf ederler. Hani false self'e de sarılırlar. Ve sonucunda gerçeklik algıları bozulur ve sahneledikleri rol onların gerçek kimliği haline gelir. Bu gerçeklik algısının bozulması çok önemli. Çok ileri narsistik kişilik bozukluklarında sahiden neredeyse psikotik bazı yaşantılar görülür. Yani insanların onun arkasından iş çevirdiği, ona bir şey yapacağı, zarar vereceği. Bir de tabii ki evet, bir sahneledikleri rol gerçek kimliği haline gelir de, yani en başından beri tartıştığım bir şey var. Bunu içten bir şekilde mi yaparlar? Yani rol içten bir şekilde yapılır mı? Hani insan şöyle diyebilir. Ya rol nasıl içten olsun ki zaten? Ama işte kendini oyuna kaptırmış olabilir. Hani içten bir şekilde. Pek öyle olmadığına dair bir düşüncem var okuduklarımdan, anladıklarımdan. Narsistik bireyler bazen başkalarını manipüle etmek ve kendi çıkarlarına ulaşmak için kasıtlı olarak belirli bir imaj sergileyebilir. Mesela bu tür bir narsist, aslında biz buna yine Goffman'dan yola çıkarak kinik pozisyon diyoruz. Yani kinizm. Sergilediği performansa burada inanmıyor. En azından içtenlikle inanmıyor. Bu performans yalnızca araçsal bir amaç. İşte belki o dark triad'da ya da insanların bu çok rahatsız olduğu ilişkilerde, romantik ilişkilerde bu pozisyon, yani bu kinik pozisyon insanları çok rahatsız ediyor. Bir amaç uğruna sadece. Başkalarının tepkileri bu kişiyi gerçek anlamda ilgilendirmez. Çünkü asıl hedefi onların inançlarını kullanarak kendi hedeflerine ulaşmaktır. Yani tepkiniz ya da verdiğiniz reaksiyon mesele değil. Senin inançlarını kullanması burada önemli. Bazen ilginç şeylerden biri, benim bilmiyorum ama hani bir insanın mesela dolandırıcılıkla ilgili düşündüğüm şeylerden biri bu işletme. Hani mesela birilerini telefonla arayıp işletme. Hani bir çıkarı bile olmamasına rağmen insanların yaptığı öyle şeyler var ya, telefon şakaları, ama ciddiye varacak kadar uzatan insanları düşünüyorum. Narsistler başkalarının ciddiye aldığı şeylerle oynayarak ve onları manipüle ederek bir üstünlük ve güç duygusu yaşayabilirler. Yani seyircinin onların performansını ciddiye alması, hani onlar kendini kaptırmış gibi ya oyuna, seyirci de kendini kaptırmış. Aa hadi be, öyle mi, gerçekten mi? Aa evet falan filan. Bu onlara haz veriyor. Sizin böyle bir yalana inanmanız, hani bu seyircinin performansa inanması gibi. Şimdi aslında bir tiyatro sahnesi düşünün. Orada herkes bilir değil mi yani? Gerçekte bunlar olmuyor. Ya da bir sinema filmi düşünün. Birisi birini vuruyor, ağlıyoruz. Gerçekte kimse kimseyi vurmuyor. Orada herkes hayatta. Nasıl yönetmen hani bizim ağladığımızı görünce evet ya ne güzel diyor, işte çektim. Bak inandılar insanlar. O duyguyu verdim, duyguyu geçirdim. Onun sinematik anlamda, sanatsal anlamda bir hazzı. Narsist de böyle bir yerden haz alıyor. Yani o seyirciyi, o performansın izleyicisini kandırarak. Bu neye yarıyor? Onların o içsel boşluklarını ve güvensizliklerini telafi etmenin bir yolu. Bak ben hiçbir şey yapamıyorum ama bak seni kandırabiliyorum. Hani ben boş biriydim. Hani narsistim ama hani her şey yalandı, sahteydi. Aslında fostum. İçimden hani göründüğüm gibi hiçbir şey çıkmayacak. Olsun ama seni kandırdım. Yani sen bunu yedin. Bak sana üstünlük kurdum. Bu da bir üstünlük kurma biçimi yani. Birini kandırmak. Aynı zamanda hani bu tür bir narsist kendi sahte benliğini sürdürmek ve başkalarını kontrol etmek için duygusal mesafeyi ve manipülasyonu da profesyonelce kullanır. Bunu romantik ilişkilerde daha fazla görüyoruz. Bu hani şey kavramlar da var ya, işte gaslighting, love bombing. Kısmen anlaşılabilir kavramlar. Biraz fazla sündürülen kavramlar. Bununla da ilgili podcast yapacağım. Hani yılmadım, popüler psikoloji kavramlarına savaş açmadım. Onlarla barıştım ve onlarla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Goffman'ın içtenlik kavramını performanslarına gerçekten inanan bireylerle ilişkilendirmesi önemli. Çünkü narsistik bireyler bu içtenlikten yoksun olabilirler. Zira onlar için performans sadece bir araçtır ve gerçek duygularını gizlemek veya başkalarını kontrol etmek için kullanılır. Narsistin bu başkalarının inançlarını, algılarını manipüle etme çabası, hatta bunu kendine bile, yani kendi bile inanmadan yapması, sadece bir araç için bunu kullanması, yani bir amaca giderken, bu da narsizmin karanlık ve hesapçı bir yönünü ortaya koyar. Gerçekten tehlikeli bir yer arıyorsak orası burası gibi. Kinik Profesyonelce, mesafeli davranışlarıyla kendi kandırmacasından pek de profesyonel olmayan bir haz alabilir. Seyircilerin ciddiye aldığı bir şeyle canının istediği gibi oynayabilmekten memnuniyet duyarak ruhsal bir saldırganlık yaşayabilir. Bana kalırsa ben bu Yeni Doğan Çetesi haberlerini okurken mesela oradaki o tapelerde konuşmalar, yazışmalar hissediyorum. Yani çocukları işte öldürmek ya da ölüme terk etmek öte, sistemi kandırmak, sistemi alt etmek. Sanki bunun hazzını yaşıyorlar ve bu bana ilginç geliyordu ama mesela Goffman'cı bir açıdan bakınca bu kinik pozisyona, evet ya, insanlar sırf birini kandırmak ve bu kandırmacadan bir haz almak için bile birini kandırabilirler ya da birini manipüle edebilirler. Bir, hatta şeye bile gerek yok. Mesela orada para falan kazanıyorlar da çok da bir para değil belki de. Yani para sıfır bile olsa haz alabilirlerdi. Ya da şöyle düşünün ya, bir insan bir çocuğun ölümünden hani milyar dolar kazansa ne olacak? Bana orası da artık böyle parayla alakalı gibi gelmiyor. Sanki hani bu insanlar orada kümelenmişler. Yani yeni doğan yoğun bakımında kümelenmişler. Daha doğrusu yeni doğan yoğun bakımında çalışan bir grup insan denk gelmiş birbirine. Ve böyle bir şeyi organize etmiş. Yani bu insanlar atıyorum erişkin yoğun bakımında da denk gelseler yine benzer bir hikaye görebilirdik. Belki de vardır, yani biz bilmiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Böyle insanlar var ve bunlardan bir grup böyle kritik yerlerde bir araya geldiğinde çok ilginç şeyler olabilir. Artık bu işin vicdani boyutun, ızdırap verici boyutunun üzerinde bir şey. Yani adamın alanı orasıysa, bu adam yeni doğan işini iyi biliyorsa orada yapıyor bunu. Hani insan çocuğa yapar mı sorusuna burada bir cevap veremiyoruz. Çünkü mesele çocuğa yapmak değil. Mesele bunu yapabilmek, üstünlüğü kurabilmek, seyirciyi buna inandırmak, oradaki çocukların hasta olduğuna annelerini, babalarını inandırmak, devleti inandırmak, o parayı almak. Bunu çok iyi yaptıklarını düşünmeleri. Ve zaten görüyorsunuz o şakalarında, konuşmalarında. Evet, her ne kadar kiniklikle iştenlik arasında doğal bir gidip gelme hareketi bulmayı beklesek bile ufak çaplı bir kendini kandırmanın gücüyle sürdürülebilecek geçiş noktaları da vardır. Bunları göz ardı etmemeliyiz. Bir kimse seyircilerin onu ve içinde bulunduğu durumu belli bir yönde yargılamaları için çaba gösterebilir. Ve bu yargıyı yaratmayı başlı başına bir amaç olarak benimseyebilir. Ama yine de kendisinin seyirciden talep ettiği şekilde değerlendirilmeye layık olduğuna veya izlenimini yaratmaya çalıştığı gerçekliğin geçerli olduğuna tümüyle inanmıyor olabilir. Goffman kitabında bir şaman örneği verir. Kroeber'in şamanizm üzerine söylediklerini alıntılayarak. İlginçtir, şamanlar hani bu yeni doğan çetesi dedim ya, ona benzer bir şey düşünün. Şamanlar da insanların bir zamanlar tedavi olmak için gittikleri yer. Yani işte lokmanlar, şamanlar. Ve o zaman aslında hani tıp diye bir şey yok. Yani şamanların yaptığı full şarlatanlık. Gerçi hani tıp olmadığı için belki şarlatanlık mı? Yani o zaman da var belli medikal belki girişimler ama bu şamanlar full şarlatan. Çünkü tedavide ve özellikle de çeşitli güç gösterilerinde el çabukluğu gibi hilelerden yardım alıyorlar. Yani bir şey yapıyorlar, pat şey oluyor hani. İşte şaman bizi iyileştirdi. Ya da bu el çabukluğu bazen kasıtlı olarak yapılır. Hani artık şaman yani şey olmuş, ezberlemiş yani. Adamın hani düşünmesine bile gerek yok. El çabukluğunu o kadar içselleştirmiş ki. Yani çoğu vakada, çoğu olayda aslında farkındalıkları böyle bayağı bilinç dışı bir yerden ezbere yapıyorlar. Yani bu konudaki tavırları hani bir şekilde bir bastırma söz konusu olsa da olmasa da inançlı bir sahtekarlığa benziyor. Bu çok enteresandır. Yani böyle bir kavram kullanıyor Goffman. Sahtekarlar ama inançlı bir sahtekarlar. Şimdi bu şamanları inceleyen bazı etnograflar var. Onlar da bu şamanların sahtekar olup olmadıklarını inceliyorlar. Yani aslında narsisizmin o tartıştığımız konusu gibi. Yani narsistler inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı gibi. Şamanlara da bakıyorlar. Şamanlar inanıyor mu, inanmıyor mu? Vallahi biliyor musunuz, inanıyorlar. Yani sahtekarlık yaptıklarının farkında olan şamanlar bile kendi güçlerine ve özellikle de diğer şamanlarınkine inanmış gibi davranıyorlar. İkna olmuşlar yani. Hadi laf ola beri gele. İnanmış gibi yapıyorlar diye düşündünüz. Kendileri ya da çocukları hastalandığında bile kendileri gidip başka bir şamanın kapısını çalıyorlar. Yani inandıklarını daha nasıl gösterebiliriz? Yani kendi çocuğunu bile şamana götürüyor ve biliyor o da sahtekar. Ona rağmen ona götürüyor. Düşünün yani, bu artık hani son noktası işin. Peki hani hep anlatıyorum, rollerden bahsettim, performanslardan bahsettim. Aslında hepimizin yaptığı bir şey. Yani bizler birbirimizi roller içinde tanırız. Bu rollerde kendimizi tanırız. Kendimiz hakkında oluşturduğumuz anlayışı ya da hakkını vermeye çalıştığımız rolü diyelim, temsil ettiği sürece bu maske, hani taktığımız maskeler bizim hakiki benliğimizdir. Olmak istediğimiz halimizdir. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi bir yerde işte birisi fenalaştı. Doktor var mı dedi, gitti. Ben doktorum, açılın dedi. Kendince bildiği bilgilerle, ki fena bir bilgisi yoktur tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisinin. Ben doktorum, açılın dedi, müdahale etti falan filan. Şimdi bu kişi sahtekar mıdır? Değildir aslında. Yani ama doktor da değil. Değil mi? Ben doktorum dedi. Ama aslında 5. sınıf öğrencisi. Ama orada ne var? Hakkını vermeye çalıştığı bir rol var. Ve bu role girme kapasitesi var. Çünkü yakında mezun olacak. Narsistik bireyler bu maskeleri oluştururken ve sürdürürken gerçek duygularını, ihtiyaçlarını ya da oldukları durumu çok göz ardı ediyorlar. Yani olanla alakası olmayabiliyor. Zaten hani işte bu maskeden bahsettik ya. İnsan, hani bu işte persona, hatta bu kişi, persona da maske demek. Hepimizin böyle maskeleri var. Bunda bir şey yok. Peki bir insan aslında hayatta da yaptığımız bir şey, narsistler için de belki bizi çok rahatsız eden şeylerden birisi de o bence. Bir tutarsızlık hissetmemiz. Yani bu insanda bir şey var. Hani anlattıklarıyla, yaptıkları, görünüşü, arka planı, ya burada bir şeyler uymuyor. Aklıma yatmıyor. Bunu hissederiz sezgisel bir şekilde ama belki daha prereflektif bir yerden, hani dile dökemeyiz. Yani şunu, şu sıkıntı var diyemeyiz de bir şey var herhalde deriz. Çünkü çok hızlı bir şekilde hayatta buna bakıyoruz. Yine Goffman'dan yola çıkarak. Set, görünüş, tutum. Yani aslında bir vitrine bakıyoruz değil mi? Yani karşımızdaki kişinin vitrinlerine bakıyoruz. Ve buradaki tutarsızlık her zaman dikkatimizi çeker. Bir örnek vermek gerekirse, hani bu tutarsızlıklar nasıl dikkatimizi çekiyor? Roger Stevens, Empire State binasını satan bir emlakçı. Onun evinden bahsediyorlar. Küçük ve mütevazi bir ev. Düşünsenize, Amerika'nın en büyük binası Empire State satıyorsun ama küçük bir evde yaşıyorsun. Ya da Mehmet neydi ya? Mehmet Emin Kara Mehmet mi? Kara, eski bu Turkcell'in sahibi, Digiturk'ün sahibi falan böyle. Çukurova Holding'in işte başkanı, kurucusu, CEO'su her neyse. Bu beyefendi çok sık bir şekilde market alışverişi yaparken görüntüleniyor. Yani market alışverişinde görüntülendi diye haberlere çıkıyor. Milyar doları var. Yani milyarlarca doları var ama market alışverişi yapıyor. Hemen haber oluyor. Mesela ben bir kez haber olmadım market alışverişi yaparken. Çünkü vitrinde bir tutarsızlık yok yani sette, görünüşte, tutumda. Yani işte ortalama geliri olan bir insanım ve markete giderim. Garip bir şey yok ama o insan gidince bir tutarsızlık varmış gibi geliyor. Yani narsistik bireylerde de hani bu üç kavram arasında tutarsızlıklar dikkat çekici olabilir. Örneğin bireyler dışsal görünümlerini mükemmel bir şekilde yönetirken bu görünüme uygun bir tutumu içselleştirmekte zorlanabilirler. Bu şeydir, hep söylenir işte, kompleksleri var, işte aşağılık kompleksi var. Komplekslerinde boğuluyor falan, böyle şeyler var. Bu tutarsızlıklar bireylerin içsel benlikleriyle dışsal performanslar arasındaki farkları ortaya koyar ve narsistik kişilik yapısının karmaşıklığını gösterir. Mesela vitrin metaforundan devam edersek şöyle bir düşünün. İşte bir muayenehanem var benim. Set aslında, mesela muayenehane set. Orada benim diplomam var. İşte psikiyatri muayenehanesi uygun bazı ekipmanlar. Hani bizim de çok bir şeyimiz yok gerçi ama hani komik oluyor. Böyle kitap falan var bizde. Hani psikiyatri muayenehanesi olduğumuz anlaşılsın diye birkaç kitap var. Daha böyle sade şeyler var. Tablolar falan var böyle bizim. Sanat sepet bize daha yakıştırılıyor. Hani sahnemizde onlar var. Görünüşte doktorlar beyaz önlük giyiyor ama biz hani önlük de giymiyoruz gerçi. Stetoskop da yok. Ama yani nasıl diyeyim, ortalama insanlar olarak görünmeye çalışıyoruz. Ama tutum değil mi? Mesela bir psikiyatristin tutumu son derece ciddi, güven verici, profesyonel, mesafeli. Ve tüm bunlar aslında bu vitrin neye yardımcı oluyor? Hastanın doktorun uzmanlığına ve güvenirliğine inanmasını sağlıyor.
Bir sonraki podcast'te bu kısmı daha detaylı anlatmayı planlıyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.